Şah İsmail Hatayi, Gülağ Öz, 3. kaset 1. yüz, sayfa 74. Hatayi divanının bir kısmında bazı şairlerde zahit ve vaiz konusunda söz geçiptir. Şair, zahitleri ki çoğunlukla İslam'ın açıklı meselelerine bakırlar ve sofileri ve aşık olanları dinsiz ve kayıtsız tanıttırırlar. Şah İsmail o zahitlerin öğütlerin ve vaazların Şahname gibi efsanevi ve köksüz tanıttırır. O kendi şiirlerinde irfan ve sofilik tarzın hakiki bir yol gösterir. Birkaç şiire bu konuda bakalım. Zahida verme nasihat, aşkı men terk eyleyim. Vaiza korkutma gel imruz o ferdadan beni. Divan 358. Sofilik aleminden kim geridir? Cehennem kuşesi onun yeridir. Divan 143. Ehli aşkın menade zatı sefatı bir durur. Adem'e kil secde zahit kılma gel inkar bir. Divan 172. Aşka gel gel ber o kim cane canan mendedür. Zahita sen hardasın nur ile iman mendedür. Divan 128. Şah İsmail'in eserlerinde belagetle ilgili şekillerin mahsus cilvesi vardır. Şair belagetle ilgili meseleleri bazen kendisinden önceki şairlerin eserlerinden faydalanıptır. O hayal ile ilgili şekillerin yardımıyla zihninde olan resimleri güzel tarz ile şiirlerin okurcularına intikap veriptir. Onun şiirlerinde çeşitli benzetmeler, istiareler, kinaye ve mecaz ve görünür ki onlar da hayalın hayret verici ve yaratıcı gücü ve şiir ve şairliğin güçlü teknikleri müşahide olunur. Münasebetsiz değil burada onlara bir bakılsın. Mürekkep benzetme. Gül yüzün düşmüş ol zülfü perişan üstüne. Bir buluttur kim düşüp tür mahı tabağın üstüne. Arızın üste düşüp kür detre ketre ol erek. Sanasan şebnem durur düşmüş gülistan üstüne. Divan 211. Bülbülü zarım yüzün bağı gülistanım durur. Ol gülistan üstüne zülfün şebistan dürmene. Divan 298. Daneye halesiye kim düştü rühsar üstüne. Laleye porda gör kim düştü gülzar üstüne. Divan 308. Boyu bağ içre servi naze benzer. Yanağı hemçü verdi ehmeridür. Divan 140. Ayrılmış benzetmeler. Hiç senin tek görmedim bir dilberi hur operi. Sev boylu lale yüzlü goncalep meh peykeri. Divan 338. Ey periveş hüsni gencim yar senden küsmüşüm. Le bi şeker dişi incim yar senden küsmüşüm. Divan 217. Suretin elhamdidur vesfi cemalin ve zuha. Çün sıfatın sureye Kur'an'da gaf olmuş durur. Abı küser dür dudağın bağı cennet dür yüzün. Kim mene lelin şarabi camı saf olmuş durur. Divan 153. Kaşların mihrap o yüzün mescidli beytül haram. Gözlerin meyhane ve o leli lebin peymanedür. Divan 137. Ey boyun tuğba dudağın abı heyvan nispeti. Abı heyvan dımem onu çeşmeye can nispeti. Üstünlük benzetme. Satma raigan senem hezre dudağın suyunu. Hezr aer su isteye çeşmeye heyvane gelur. Divan 166. Gametinin kölgesi terhin götürmüş baban. Bağda eksinden onun servi huraman eylemiş. Divan 184. Ta senun gülgün yanağın görmüşem ey mehlega. Gülşen içre bakmaram hegez guli hemrayemen. Divan 256. Bahçe içinde gül-i ehmer ne nispet ve çiğne. Ol yanağın kanhine can laleye hemra nedir? Divan 136. Ey peri, hüsnün senin cisminde candan yakşidur. Bil ki ancak can değil, canı cehandan yakşidur. Gizli ve üstünlük benzetme. Zulmet içinde ağabı hayat istemez gönül. Le ilin zülali çeşmeye hayvan yetirmene. Divan 301. Şairin şiirlerin birkaç aşağıdaki istiarelerle bitiririk. Bugün men bir büyüti mehpare gördüm. Elinde yüreğim setpare gördüm. Divan 226. Ey müselmanan meni eyb etmeniz aşık deyüp. Kim meni valeh kilan ol nergisi mestanedür. Divan 137. Satma raygan senem hızre dudağın suyunu. Hızre ager su isteye çeşmi heyvane gelir. Divan 166. Nergesi mesti homarün kanımı içmeklige. Kaşların mihrabına pestaneler küncündedir. Divan 132. Hetayı suzlerin semi içsin olmah. ki hoplar goşine lülü gerek dur. Divan 116. Şah Hatayi'nin tasavvuf ve safavi şiirliği ile ilgisi. Profesör Doktor Hüseyin Mir Caferi, İran. A. Şii fikrinin teşekkülü. Hazreti Ali'yi bir dini ve siyasi lider olarak Hazreti Muhammed'den sonra meşru halife sayma esas umdesinden çıkan Şii itikadı, Allah'a gayri mahluk olan Kur'an'a inanma yanında ilahi unsurun imamda tecelli ve devam ettiği hususiyle Hazreti Hüseyin'in ölümüyle ortaya çıkan din için ızdırap çekmenin cennete götürecek bir yol olduğu unsurlarını ihtiva eder. Şii düşüncesinin Hazreti Muhammed'in vefatından itibaren vücut bulduğu, Hazreti Ebubekir ve iki halefine biatın irtidat sayıldığı, Şii zümrelerin imametin peygamber ailesine mensup olmak sıfatıyla sadece Ali evladına münhasır olması hususunda daima bir iştiyak duyduğu anlaşılmaktadır. Şiilik kudret bakımından siyasi sahada haddinden fazla mukavemetle karşılaştığı için ağırlık merkezini daha ziyade dini sahaya kaydırmış, Ali evladının katil ve takibi ise ona kudret kazandırmıştır. Tarihi seyri içinde Şiilik birçok şubelere ayrıldı. İmam da ilahi cevheri tasavvur eden Hazreti Ali evladında Allah'ın insan şekline inkılabına yani tecessüt inanan müfrit Şii zümrelere Karmatiler, İsmaililer, Dürziler, Nusayriler, Aliyullahiler gibi gulat gruplarına mukabil tamamen akılcı bir yolla keyfiyeti ilahi bir hidayet olarak tasvir eden Zeydiler, Sünnilere en yakın mutedil zümreyi, kemiyet itibariyle ekseriyeti teşkil eden ve hususiyle İran'da hakim olan İmamiler, Şia-i İsna Aşeriye ise Şia'nın merkez kısmını teşkil ederler. Bütün Şii zümrelerinde ibadet ihtiyacını imamlara ve onların meşhedlerine karşı tapınma derecesine varan bir hürmetle tatmin aşırı meyli ile her halükarda Müslüman kalmak isteyen muhafazakar bir tutum mücadele halindedir. Şii zümreleri 9. asrın ikinci yarısından itibaren muhtelif İslam ülkelerinde siyasi kudreti ele geçirmeye başladıkları gibi Samanilerin ve Hamdanilerin müsamahasından da faydalandılar. Şii Bübeh oğullarının Bağdat'a hakim olmasıyla da onlara bir kemal çağı açıldı. Pek muteber 4 Şii hadis külliyatı bu devrede vücuda getirildi. Müceddid olarak şöhret kazanan ve bir imam gibi hürmet gören El-Kuleyni, vefatı 939-940, 1600'den ziyade hadis ihtiva eden Al-Kâfisi, bu esere 1647'de Farsça bir şerh yapıldı. Bübeh oğlu Rüknüt Devle'ye intisap eden ve Es-Şeyhü Saduk lakabıyla şöhret bulan İbn Babuye, vefatı 991-992'nin 6000 hadis ihtiva eden Men la Yahzurul Fakihi, eser sonradan Muhammed Taki el-Meclisi tarafından Arapça ve Farsça şerh olunmuştur, ile Bübehliler devrinde Bağdat Şiasının zirvesini teşkil eden Şerif el-Murtaza'nın talebesi olup, Şiilerin Şeyhi namıyla şöhret kazanan Ebu Cafer Muhammed et-Tusi, vefatı 1065 veya 1068, muteber hadis usulü yerine Şii akidesine göre pek muazzam rivayet malzemesini tanzim ve tasnif ettiği El-İstibşar ve Tebhizül Ahkamı. Şii akidesi Bağdat'tan sonra İran'da kum ve tuz işlenmiş, ez cümle ilhamlardan Hülagü ve Abaka'nın itimadına mazhar olarak rasathaneyi yaptırmış ve İlhanlı hükümdarını Bağdat'ın zaptına tahrik etmiş olan Nasirüddin İ'tüsi, vefatı 1274, Tecridül Akaid adlı eseriyle İmam-ı Fıkıh külliyatını kavaidiyle de Şiiliğin ilmi halini vücuda getirmiştir. Muasırlarından olup son Abbasi halifesinin muhitinde dahi şöhreti yayılmış olan El-Muhakkik, Necmüddin Cafer El-Hilli, vefatı 1277'nin Şerayü'il İslam-ı İmam-ı Füru Fıkhı'nın temel kitaplarındandır. Anne tarafından El-Muhakkik'in yeğeni ve Tusi'nin parlak talebesi olan El-Allame, Necmüddin Hasan İbn Mutahhar El-Hilli, vefatı 1325, İlhan Olcaytı Muhammed Hudabendi için tertip ettiği Minhacül Keramesinde imamete Şiilikle merkezi bir mevki vermiştir. Olcaytı'nın himayesiyle Sufiler ve Sünni fıkıha ile mücadele eden Hilli'nin ilahi esaslara dair Nehçül Müsterşidin adlı eseri şerhi ile birlikte hala kullanılmaktadır. Eğer bazı tercüme-i hal kitaplarına inanmak lazım gelirse, El-Allame'nin tesiriyle Olcaytü İmamiliğe dönmüş ve muahharen Safevilerin devlet umdesi yaptıkları 12 imam, İsna Aşeriye doktrini İran'da intişara başlamıştır. Hicri 709, miladi 1309'da Huda Bende'nin emriyle ilk üç halifenin ismi Hudbe ve Sikke'den kaldırılmış, Hudbe'de Hazreti Ali ve iki evladının, ikinci ve üçüncü imam adları zikredilmiş, Sikke'lerde ise yalnız Hazreti Ali'nin ismi darbedilmiştir. Şii uleması İlhanlı hükümdarının himayesiyle Şii akidelerini yaymaya çalışmışlardır. Mu'ab kıbleri üzerinde İsna Aşeriye imamlığı nazariyatçısı olarak büyük bir tesir icra ve Hilli'nin yolunu takip edenlerden Kutbüddin Errazi, vefatı 1364-65, Sünnilikle Şiiliğin birbirinden derin surette ayrılmasına amil olmuştur. İran'da hüküm süren Serbedaran sülalesi Şiiliğin resmi mezhep olmasına çalıştıysa da muvaffak olamadı. Timur'un hakimiyet devresi Şiilik için idbar devridir. Ancak Safeviler Şiiliği resmi bir mezhep olarak ilan ederek gayri Şii halka cebren kabul ettirmişlerdir. B. Safevilerin tasavvufla ilgisi. Safeviler hanedanının kurucusu Şeyh Safi'den itibaren bir sufi birliği tesise çalışmıştı. Şeyh Safi'nin intisap ettiği Şeyh Zaid, Tacüddin İbrahim bin Ruşen, vefatı 1296, Horasani Tarikat ananesine mensup bir sufi olup Safeviye gibi Halvetiye Tariki de onun halkasına bağlıdır. Bu sebeple hiç olmazsa Şeyh Cüneyd'e kadar Safevi hanedanının tamamıyla tarikat ananesine bağlı olduğu düşünülebilir. Ancak Hoca Ali'den itibaren Safevilerin Şafii-Sünni telakkisini terk edip Şii fakihlerinin tesiriyle tarikat esasından tamamıyla uzaklaşarak Şii züht ve takvasına istinad ettikleri Safevi tarikat ismini zamanla yalnız lafzi bir mana taşıdığı aşikar olmaktadır. Esasen bütünüyle Şia, deruni sevgi yoluyla insanın Tanrı'yla ruh birliğine vasıl olabileceği esas fikrine dayanan tasavvufun düşmanıydı. Safevi tarikatına bağlı müritlere bidayette Sufi ismi verilmişti. Şeyh Cüneyd'in ve Haydar'ın silahı muharip olan müritleri Sufi adı altında anıldığı gibi Şah İsmail'in ordusu da Sufyan'dan terekküp ediyordu. Bu devirde İran'a gelen Avrupalı seyyahlar Safevi hükümdarlarını Sufi olarak isimlendirmişlerdir. 1. İsmail'den sonra Şii fıkhının tahakküm devresine kadar kaynaklarda Safevi hükümdarları Sufi olarak zikredilecektir. Safevi hanedanına bağlı müritlere verilen Sufi ismi de zamanla dar manada kullanılmış ve hususiyle hanedana fazlasıyla hizmette bulunan Rumlu, Şamlı, Kaçar vesaire gibi Kızılbaş kabileleri bu sıfatla tavsif edilmiştir. Bu manada Sufili Kızılbaşlık muadeleti bahis konusu olabilir. Ancak Şah'ın etrafında ve hizmetinde bulunan Sufilerin diğer Kızılbaş kabileleri mensuplarından ayrılan hususiyetleri görülmektedir. Bunlar Mürşid-i Kamil telakki ettikleri Şah'tan sonra onun vekili addettikleri Halifetül Hulefa'ya bağlıydılar. Halifetül Hulefa'nın emirleri Şah'ın emirlerine muvazi addedilirdi. Sufiliğin esas umdesi Mürşid-i Kamil'in emirlerine uymak, nehyinden sakınmak, onun uğrunda ölmeyi kutsi vazife saymaktı. Mürşid-i Kamil'e yalan söyleyen veya itaatsizlik gösterenler Sufiler tarafından ölümle cezalandırılırdı. Safevi hükümdarlarının miktarı 200-300 arasında değişen Sufi saray muhafızları daima Şah'ın etrafında bulunurlar, her an onun emirlerini hususiyle katil emrini yerine getirirler, kılıç, hançer ve balta taşırlar, bıyıklarını hiç kesmezler ve 12 dilimli hayderi tacı giyerler. Cuma ve bayram geceleri sarayın muayyen bir yerinde toplanıp dua ve ibadet ederlerdi. İkinci Şah Abbas ve Şah Süleyman zamanında toplandıkları yerin ismi Tavushane idi. Şah 1. Abbas'ın ailevi sebeplerle Kızılbaşlara karşı duyduğu kin Sufiliğin itibarını kaybetmesine yol açtı. Şah şahsına bağlı yeni bir kurtuluş olarak şahsevenlik umdesini vaaz ederek Kızılbaşlığın karşısına çıkmış, Kızılbaş ordusuna mukabil Kafkaslılardan devşirilmiş ve İranlı unsurun yer aldığı yeni ordu birlikleri teşkil etmişti. Şah 1. Abbas'tan sonra Sufiliğin itibarı azalmış, zamanla Şii fakihlerin tesiriyle Sufiliğe bizzat Safavi sarayında cephe alınmış, hususiyle Molla Muhammed Bakır Meclisi'nin kuvvetli tesirinde kalan Şah Hüseyin, Kızılbaş Sufileri saraydan uzaklaştırmış, Ali Kapı Sarayı'na bitişik olup Sufilerin cuma geceleri ibadet için toplandıkları tevhid hanenin kapatılmasını emretmiş, hatta Sufi şeyhleri İsfahan'dan tard olunmuştur. Böylece Safevi Hanedanı'nın tesis ettiği tarikatın izleri yine aynı soydan gelen bir hükümdar tarafından ortadan kaldırılmış oldu. C. Safevilerin Şiiliği devlet dini haline getirmesi, diğer din ve mezheplere karşı davranışları. Şiiliğin devlet dini olarak ilk defa ortaya konarak bütün İran'a tamimi ve muarızı olan Sünniliğin şiddetle takibi Safeviler devrinde vuku bulmuştur. Başlangıçta Şafii mezhep olan Şeyh Safi Hanedanı, Hoca Ali'den itibaren açıkça Şiiliğe temayül etmiş, Şeyh Cüneyt ve Haydar bu inanca siyasi karakter kazandırmış, Şah İsmail'in hurucunda ise Şiilik siyasi ve askeri bir kudret olarak İran ve Azerbaycan'ın kaderine hakim olmuştur. Şah İsmail'in bizzat 12 imam neslinden olduğu iddia ve propagandası Şii muhitlerde ve hususiyle Kızılbaş Türkmenler arasında Safevi hükümdarına pek büyük bir hürmet ve bağlılık yaratmış, onun Şiiliğe ifratla istinadı, Sünni Osmanlılar ve Özbeklerle mücadelesine bir din harbi mahiyeti verilmiştir. O kadar ki her iki zümre biri tekfir eden fetvalara dayanmak lüzumunu duymuştur. Doğu ve batıdan gelen Sünni kuvvetlerin tehdidi İran'ı Şiilik esasında birleşmeye, daha doğru ifadesiyle din perdesi altında siyasi vahdete götürmüştür. Bu vahdeti tesis için başta Şah İsmail olmak üzere Safevi hükümdarları Şiiliği İran'da tamim için zor kullanmış, büyük Sünni kitleleri şiddetle takip etmişlerdir. Tebriz'e girişinde Şiiliği resmi mezhep ilan eden Şah İsmail, şehir halkının 2/3'ünün Sünni olduğunu, Şiiliğe karşı mukavemet ederlerse durumun nezaket kesmedeceğini hatırlatan müşavirlerine, gerekirse hepsini kılıçtan geçireceğini ifade etmişti. Gerçekten Şah Şiiliği kabul etmeyen Tebriz Sünnilerini ve hususiyle Sünni ulemasını şiddetle takip etmiş, hatta meşhur Sünni kabirlerini açtırıp kemiklerini yaktırmıştır. Hutbe ve sikkelerde 12 imamın ismini zikretmekle iktifa etmeyen Şah, ilk 3 halife ve Muaviye'nin her yerde telin edilmesini, hilafına hareket edenlerin katline emretmiştir. Sünni ulemasına makberlerine karşı tahkir edici davranışlar yanında, Eshab-ı Güzine seb ve lanet keyfiyeti Sünni dünyasına büyük nefret uyandırmıştır. Ez cümle Osmanlı hükümdarları da gönderdikleri mektuplarda Safevileri muahize etmiş, Özbekler ise Horasan'da sahabeye lanet eden Şiileri şiddetle takip etmişlerdir. Çaldıran hezimetinin müteakip Sünni takibatı yumuşamış, bu tarihten sonra eyalet valilerine gönderdiği emirde Şah İsmail, halkın mensup olduğu mezhepte serbest bırakılmasını tembih etmişti. Şah İsmail'in Şiiliğe ve Şii müesseselerine gösterdiği riayet ve hürmeti oğlu 1. Tahmasp taassupla benimsemiş, İran'da Sünniliğin silinmesine, Sünni ulemasının ifnasına çalışmıştır. Menhiyattan muhteriz olup muskirat içilmesini men, ricalin bil cümle menhiyata tövbe etmesini emretmiştir. 2. İsmail'in hususuyla Tebariliğe cephe olması, Şafiliğe meylettiği hakkındaki tevatür, mutaassıp Şii muhitlerde heyecan yaratmış, Şah'ın bu meyilden ricati hakkında duyulan nefreti önleyememiş ve müfrit Şia'ya karşı davranışının cezasını zehirlemek suretiyle ödemiştir. Safevilerin en kudretli hükümdarı 1. Abbas Şiiliği ifratla tervic etmiş, Şii merasimlerine büyük bir riayet göstermiştir. Aşura günü ve gecesiyle Hazreti Ali'nin şehadeti günlerinde göğsüne halkalar vurarak sokaklarda dolaşır, matem tutardı. Meşhed şehrinden saltanata geçişini 8. imamın himmetine hamlederek ona aşırı tazim göstermişti. Osmanlılara galebesi tahakkuk edince nezrine binaen Er Rıza'nın türbesini ziyaretin İsfahan'dan Meşhed'e yürüyerek gitmişti. Necef'te kaldığı 2 hafta zarfında da her gün Hazreti Ali'nin türbesini süpürmüştü. Şah Abbas'ın Sünnilere karşı hareketi son derece şedid idi. Bununla beraber siyaset icabı yumuşadığı da olurdu. Osmanlılara karşı Avrupalıların yardımını celp için Hristiyan misyoner, seyyah ve elçilerine cemiliyekar davranması da bu cümledendir. Ordusunu Avrupa'yı teknikle teçhiz için Shirley kardeşlere ziyadesiyle riayet göstermişti. Memleketi imar için İsfahan ve Mazenderan'a tehcir ettiği Ermenilere ve Gürcilere iyi muamele etti. Hristiyanlara karşı gösterilen müsamahayı Yahudi ve Zerdüştilerden de esirgememiş, dini ayinlerini serbestçe yapmalarına müsaade etmişti. Şah Abbas'tan sonra Hristiyanlara karşı gösterilen müsamahayı Yahudi ve Zerdüştilerden de esirgememiş, dini ayinlerini serbestçe yapmalarına müsaade etmişti. Şah Abbas'tan sonra Hristiyanlar müsamaha gördüyse de Şiilik taassubu müsamahayı zaman zaman gölgelemiştir. Şah Safi'nin dostluğunu kazanan Zürihli bir saat tamircisi Şah'ın arzusu veçiyle Şiilik kabul etmediğinden öldürülmüştü. 1632. 2. Abbas'ın Hristiyanları himaye ettiği, ölümün Hristiyanlar arasında üzüntü yarattığı nakledilir. Buna mukabil Şah Süleyman yalnız Şiilere alaka duymuş, Hristiyanlarla olan nizalarda tahkiksiz Müslümanı haklı kabul edecek bir asabiyet göstermişti. Meşhur Şii fakihi meclisinin kuvvetle tesirinde kalan Şah Hüseyin zamanında Şii taassubu had dereceye varır. Zerdüşler Müslüman olmaya zorlanır, Yahudiler tazyik edilir. Hatta önceki Safevi hükümdarlarının müsaadekâr davrandığı Ermenilere karşı dahi nefret duyulur. Bu menfi tesirler Sünni Afganlıların İsfahan'ı zaptı ile silinerek gayrimüslimler huzura kavuşurlar. Bunlara rağmen Hristiyanlara Şah Hüseyin devrinde fazla tazyik yapılmamıştır. Afgan hakimiyetini müteakip Nadir Şah Şiilik taassubunun hayli azalmasına amil oldu. Safeviler yalnız Şii olmayan mezhep mensuplarına değil, kendileri bidayette sufilik zemininden neşet etmiş olmakla beraber diğer tarikatlara karşı da müsamahasızdı. Mesela Hurrufiye'den Seyyid Fazıl Naim-i Esterabadi'den feyz alan Muhammed Pesihani Gilani'nin tesir ettiği Noktavi tarikatı 1. Tahmas ve 1. Abbas tarafından şiddetle takip edilmiş, hatta tarikat devrilerinden ikisi bizzat Şah Abbas tarafından tüfekle vurularak öldürülmüştü. Sufiliğe karşı müteneffir olan müçtehitlerin tesiriyle mesela 1. Tahmas Mevlevi tarikatı mensuplarını İran'dan çıkartmış, bu devirde Mesnevi'yi evinde bulundurmak pek çok tehlikeli sayılmıştı. Mollaların tesirinde lakabı Mollalığa çıkan Şah Hüseyin 1694-1722 devrinde ise Sufiler zalimane ukubete uğramıştı. Yukarıdaki izahat, Şiilik dışındaki mezhep, tarikat ve dinlere karşı davranıştaki şiddet ölçüsünün Safevi hükümdarlarının şahsiyetiyle mütefarık olarak değiştiğini göstermektedir. Bu değişmeye mukabil bir Fransız seyyah İran halkının yabancıya karşı müsamahakar ve riayetkar olduğunu, kendi mezheplerine düşmanlık gösterenlere ve din değiştirenlere ise hor baktıklarını tespit ediyor. Hatayi'nin şiirlerinde ve sözlü gelenekten derlemelerle Anadolu Alevi Bektaşi geleneğinde ölmeden önce ölmek kavramı. Piri Er, Türkiye. Çocukluk çağından itibaren bütün yaşamı ölüm riski altında geçen ve yine genç yaşında ölmesine rağmen çok uzun bir insan ömrüne sığmayacak kadar maceralı bir yaşamı olan Hatayi'nin ölüm ve ölmeden evvel ölmek anlayışına ilişkin düşünceleri neydi? Bu düşüncelerin şiir dünyasındaki ifadelendirilişi ne şekilde olmuştu? Bu algılayış biçiminin Anadolu Alevi Bektaşi geleneğindeki ölmeden evvel ölmek kavramı ile oluşturduğu paralellikler ne boyuttaydı? Şimdi bu konu ile ilgili tespit ettiğim bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Anadolu Alevileri ölmek terimi yerine genellikle hakka yürümek, bunun yanı sıra kalıp değiştirmek, kalıp dinlendirmek, don değiştirmek, göçmek gibi tanımlamaları kullanmakta, gömülme olgusunu ise sır etmek şeklinde ifadelendirmektedirler. Anadolu Alevilerince hakka yürümek bireyin biçimden kurtulup öze dönmesini ifade eder ki bu tasavvufi anlamda fena fillah denen kulun kendini Tanrı'nın varlığında yok etmesi anlamını içerir. Burada ifade edilmeye çalışılan tanrısal öz taşıyan insanın ölümüyle birlikte tekrar Tanrı'ya döneceği yani hakka yürüyeceğidir. Bizim bu yazıda ele alacağımız konu ise bireyin fiziki anlamda ölümü değil, Anadolu Alevilerince ölmeden evvel ölmek olarak tanımlanan, bireyin kötü huy, alışkanlık ve insani zaaflardan arınması şeklinde gerçekleştirilen bir tür nefis terbiyesiyle bu dünyadan üzerinde kul hakkı kalmadan göçmesi algılayışının açıklaması üzerinde olacaktır. Ölümün Bektaşilerce iki yorumu bulunmaktadır. Birincisi biyolojik ölümdür. Bunu kalıbı dinlendirmek, hakka yürümek gibi ifadelerle dile getirirler. Bu terimler ölümün bir son olmadığı, yeni bir durumun başlangıcı olduğu inancından kaynaklanmaktadır. Kalıp bedendir. Beden yaşlanmıştır, yorulmuştur ya da hasar görmüştür. İşlevini yerine getiremeyecek durumdadır. Bu durumda beden kalıp terk edilir, kalıbı terk eden ondan gelmiştir, ona dönecektir. Bu nedenle de hakka yürür. Hakka ulaşmak üzere kalıbı terk eder denilmektedir. İkinci ölüm ise nasip törenindeki ölümdür. Bektaşilerin ölmeden önce ölmek olarak tanımladığı ölümdür. Bu Bektaşi eğitiminin belki de en çarpıcı aşamasıdır. En zorlu bölümü olarak tanımlanmaktadır. Burada insanların yaşamları boyunca yaptıkları pek çok şeye ölüm hali kapıları çalınca pişmanlık duymalarının ve bir daha dünyaya gelsem böyle yapmazdım düşüncesine varmalarının da rolü olduğu vurgulanır. Son pişmanlık para etmez diye düşünen Bektaşi bu fırsatın insana nasip aldığı gün verildiğini savunmaktadır. Son veda anındaki hesaplaşmayı nasip alınan güne gelip oturtmuştur. Böylece geri kalan yaşamı boyunca pişmanlık duymayacağı şeyleri yapmamayı amaçladığını belirtmektedir. Bektaşi için hesaplaşma Allah'a ulaştığı yerde yani burada yapılır. Ölmeden önce ölmenin diğer bir vurgulaması da ölen insanın nefsinin olamayacağı şeklindedir. Dolayısıyla Bektaşi nasip alanın nefsini öldürdüğünü ve bundan sonra nefis ile hareket etmeyeceğini sembolize etmektedir. Eğitimin en son aşamasının başta bu şekilde verilmekte olduğunu ve daha sonra bu sözleşmeye sadık kalabilme eğitiminin sürdürüldüğünü belirtmektedirler. Kendisi tüm kötülüklerden, istenmeyenlerden arındırılmıştır. Bundan sonra ona düşecek olan arındırılmış halde kalabilmek çabasıdır diyerek, ölmeden önce ölme ile verilmek istenen mesajı açıklamaktadırlar. Nefis, insanın içindeki yıkıcı arzular ve kötü duyguların tümü anlamına gelir. Alevi felsefesinde insan nefsi onun için en büyük düşman, adu-i ekber kabul edilmiştir. Bu nedenle de en büyük savaş insanın kendi içinde, kendi nefsine karşı verdiği savaştır. Aleviler gaza ya da cihat deyince sünnilikten çok farklı olarak insanın kendini terbiye etmesini anlarlar. Hakka yürüyen kişinin hakka ulaşması, dünyaya ilk geldiğinde özünde taşıdığı temizliğe tekrar kavuşması, benliğinden arınması, nefsini öldürmesi yani ölmeden evvel ölmesi ile mümkün olacaktır. Çünkü ölen kişi gömülmesiyle birlikte sır olmaktadır. Bu nedenledir ki gömmek terimi yerine sır etmek tanımlaması kullanılmaktadır. Kişinin gömülmesinden sonraki serüveni bizim için bir sırdır. İslam inancıyla pek de bağdaşmayan bu anlayış ve algılayış biçimi Anadolu Alevisi açısından temel bir yaklaşım olarak karşımıza çıkar. Amasya, Gümüşhacıköy, Sarayözü köyünde Haydar Altun ölmeden önce ölmeyi şu şekilde tanımlamaktadır. Ölmeden evvel ölmek, beyaz seccade üzerinde talibin dede tarafından sorulmasıdır. Kazılmadık mezar çıkmadık, can sarılmadık kefen, ılımadık suyun talkını verilir orada. Burada kötü huy ve alışkanlıklarından arınmaya söz veren kişi pençeyi âli âbadan geçerek ahlaksal arınmayı gerçekleştirir. Çorum Alaca Eski Yapar köyünde Hasan Taş Demir ise ölmeden önce ölmek konusunda daha farklı bir yorum getirmektedir. İki türlü ölüm vardır. Bunlardan birisi ölüp bu dünyadan gitmektir ki bu ölüm sayılmaz. İkincisi ise ölmeden evvel ölmektir. Ölmeden evvel ölmek tarikatta olur. Belli bir yaşa gelen kimse dedenin ve toplumun huzurunda kurbanını keserek ailesiyle birlikte beyaz seccade üzerinde dara durur. Küs olduğu varsa barışır, alacağı vereceği varsa halleder. Kimseye kötülük düşünmeyeceğine, yalan söylemeyeceğine, komşusu ile iyi geçineceğine, yolunu inkar etmeyeceğine yemin ettirilerek nefsimi öldürmeye geldim dedirtilir. Cem'de bulunan canlardan rızalık aldıktan sonra kesilen kurbanı yenir. Bu dünyada sorulan öte dünyada sorulmayacağından kestiği kurban Burak olup onu Sırat Köprüsü'nden geçirecektir. Afyon, Sincanlı, Akçaşar köyünden Ali Seven ölmeden önce ölmek kavramını şu şekilde tarif ediyor. Sadıç olduk, 10-15 sene sürdürdük. Arkasından dede izin verirse ben geçmemi keseceğim. Buraya o 4 kişi baştan ayağa kefenlenerek yatar. Dede onlara 3 kere sitem çalar, onları yıkar. Ölmeden önce ölmektir bu. Ölmeden evvel ölmek Hatayi'nin şiirlerindeki dörtlüklerde şu şekilde ifadesini bulmaktadır. Şah Hatayi'm mani söylerim dilden, ayırırlar seni kibir ile kinden, ölmeyene nasip olmaz bu yoldan, var ölmezden evvel öl de andan gel. Bir Doğan, sayfa 66. Ezelden evveli bir hakkı bildik, haktan nida geldi hakka hak dedik, kırklar meydanında yunduk pak olduk, İstemem taharet yundum da geldim. Özben, Antoloji 2. cilt sayfa 155. Cellat olu ben canına kıya gör, arif olup her maniden duya gör, cesedin kendi elinle yuya gör, kendi namazını kıl da andan gel. Bir Doğan, sayfa 66. Hatayım bu sırra ereyim dersin, şardaki sultanı göreyim dersin, sualsiz cennete gireyim dersin, cem evine diri var mı ölü var. Bir Doğan, sayfa 85. Biz kamiliz, kamile kem bakmayız, rıza kapısından taşra çıkmayız, cennet cehennem korkusun çekmeyiz, burada sorulmuştur sorumuz bizim. Bir Doğan, sayfa 74. Hatayı Turab'a katıldı tenin, rahmet nuru ile nurlandı canın, mürşid nazarında kurtaran serin, anlar cehennemin oğduna yanmaz. Bir Doğan, sayfa 107. Destur olmayınca ben açamadım, kıldan köprü yaratmış ben geçemedim, ağlayıp gülünü men seçemedim, daha ondan gayri çok müşkülü var. Bir Doğan, sayfa 84. Hatayım bu yolun vasfını söyler, bahriler derya vü ummanı boylar, kim ki bu nefesi sıdık ile dinler, sırat mizan yoktur onlar ölünce. Bir Doğan, sayfa 40. Bu yollar cihangir bir gazi ister, yemeden yediren şahbazı ister, ölmeden ölecek serbazı ister, Mansur gibi darda asılan gerek. Korkmaz, sayfa 346. Anadolu Alevileri tarafından ikrar vermek, nasip almak olarak da tanımlanan bu olay, toplumun üyesi olan bireyin yine toplumun diğer üyelerinden rızalık alması şeklinde gerçekleştirilen bir eylem bütünlüğünde cem icrası şeklinde gerçekleştirilir. Bu cemde giydirilen beyaz kefen ölmeden önce ölmenin bir anlamda da bireyin nefsini öldürmesinin sembolik ifadesidir. Buyrukta ölmeden önce ölmek şu şekilde tanımlanmaktadır. Tanrı ey kullarım ölmeden önce ölün, mahşer olmadan hesabınızı görün buyurdu. Peki nasıl olur bu? Bu insanın tutkularını, bencilliğini yok etmesiyle ve bir pirin eteğinden tutmasıyla olur. Musahip tutmuş, onunla doğru yola girmiş, malı mala, canı cana katmış, birbirine karşılıklı teslim olmuş kişiler, yılda bir kez Tanrı, Cebrail, Muhammed Ali'nin vekili pirin yamacında geçerler. Pir katında halk önünde bir yıllık işledikleri suçların cezasını çekerler. İşte halk önünde Tanrı, Cebrail, Muhammed, Ali vekili pir darında yapılan bu yargı ölmeden önce ölmek, mahşer olmadan hesap görmektir. Zamanı gelip de talip pirin karşısına çıktığında pir ona aşk ola der. Bunun üzerine talip fazlı darına durur. Fazlı darına duran talibe pir, ey talip Tanrı cesedine can verdi, tutmaya el verdi. Tanrı seni beni Adem biçiminde yarattı. Ne gördün, ne işittin diye sorar. Talip hak gördüm, er meydanına geldim. Allah eyvallah der. O gün mahşer günü gibidir. Pir Tanrı'nın vekili sayılır, kabir sorgusu sorar. Aldığın varsa ver, verdiğin varsa al. Ağlattığın varsa güldür, döktüğün varsa doldur, yıktığın varsa kaldır. Ve de o divan ulu divandır. Orada suçlar gizlenmez. Talip o yıl içinde ne yaptıysa anlatır. Ölmeden önce ölmek olarak tanımlanan ve simgesel anlamda ölüp yeniden doğmayı ya da nefsini öldürmeyi ifade eden kavramın Alevi Bektaşi cemlerindeki gerçekleştirilme şekli ise bölgelere göre farklılıklar göstermekle birlikte bu cemlerde 12 hizmet yürütülmekte ve kısa özet olarak şu şekilde gerçekleştirilmektedir. Burada cemde yürütülen hizmetlerin ayrıntılı tanımlamaları yapılmayacak, konumuzun anlaşılabilmesi açısından içeriye yönelik hizmetlerin icrasından bahsedilecektir. Nasip alacak, ikrar verecek olan kişiler kefenlenip yalın ayak, boyunlarında tığbent, gözleri bağlı olarak, gözlerin bağlanması artık dünyayı görmemek, dünya nimetlerinden gözünü ve gönlünü uzaklaştırmak anlamındadır ki bu da bir anlamda ölmektir. Nasip alacak olanlardan baştaki musahibin tığbendinin boyuna takılan bir tür örgü ip ya da bu işlevi gören kumaş parçası, ucundan rehber, diğer musahip ve eşler ise birbirlerinin tığbendinin ucunu tutmak suretiyle meydana getirirler. Rehber meydan eşiğine niyaz ettikten sonra musahipler de eşiğe 3 kez niyaz ederler. Bu niyaz enginliğin, meydanın kutsallığına saygının ve aynı zamanda benliği terk edişin ifadesidir. Eşiğe basmadan içeri girilir. Ayaklar mühürlenerek dedenin ve toplumun huzurunda dağara durulur. Sağ ayak baş parmağını sol ayak baş parmağı üzerine konarak eller önde bağlı, başın öne eğik yere bakar durumda kaldığı bu dar hareketinde de ifade edilmek istenen dede ve toplumun huzurunda özümü dara çektim, nefsimi öldürdüm, ayağımı bağladım. Ayağı bağlamak, yürüyememek, hareket edememek, yola teslimiyetin bir anlamda da sembolik olarak ölmenin simgesidir. Daha sonra talipler eğilerek dedenin dizleri ya da yeri öpmek suretiyle niyaz ederler. Bu sırada rehber önde ayakta durup, Bismişah, Allah eyvallah, Muhammed Ali aşkına, pirim Hacı Bektaş Veli Divan'da dağra durmaya can geldi deyip dedeye niyaz eder. Dede taliplere, ey talip, çerağa talip misiniz? Öyleyse döktüğünüz varsa doldurun, ağlattığınız varsa güldürün, yaktığınız varsa söndürün. Erenler meydanında hak yolundasınız. Gelme gelme, dönme dönme. Gelen dönmez, dönen görmez. Bu ateşten gömlektir giyilmez, demirden leblebidir yenilmez. Lanet münkir eder. Talipler cemde bulunanlardan rızalık ister. Cemaat Allah eyvallah diyerek haklarını helal ederler. Daha sonra dedenin önünde niyaz ederler. Dede talipleri çerağın önünde diz çöktürür. Eline, diline, beline, eşine, işine, aşına sahip olacağına söz mü der? Talipler de söz Allah eyvallah der. Ayağa kalkılarak geri geri eşiğe basmadan talipler dışarı çıkarlar. Biraz sonra rehber yeniden içeri girer, ardından gözcü ve kurbanlarıyla birlikte talipler içeri girip rehberin yanında dururlar. Dede kurbanların hakkını verin deyince zakir duaz okur. Daha sonra aşçı içeri girer. Kurbanlar dede tarafından dualandıktan sonra tığlanmak üzere meydandan çıkarılır. Daha sonra nasip alan canlar dedenin huzurunda dağra durur. Dede mezhebin İmam Cafer mezhebi, mürşidin Muhammed, rehberin Ali'dir, bildiğinden ayrılma, yolundan dönme. Dönen gelmez, gelen dönmez. Pirin Hacı Bektaş Veli'dir telkinini verir. Telkinden sonra nasip alanların gözleri çözülür. Bu sırada cemaat hep bir ağızdan Bismişah Allah eyvallah derler ve ardından da duvazlar okunur. Daha sonra Bektaşi gruplarda Pençe-i Ali Ava'dan, Kızılbaş topluluklarda ise Alaca Değnek, Tarik sistemden geçen Talip artık nasip almış, yani ikrar vermiş, bir başka söyleyişle ölmeden evvel ölmüştür. Bu olay Bektaşi gruplarca senede bir tekrarlanmakta ve baş okutmak olarak adlandırılmakta, diğer Alevi topluluklarca ise senede ya da birkaç yılda bir tekrarlanmakta ve buna görülmek ya da sorulmak adı verilmektedir. Kişinin fiziki dünya ile bağlantısını kesmeye kalkışması, yani kendini tinsel olarak kurban etmesi kuralı, bütün gizemcilikte özellikle de Alevi Bektaşi geleneği içerisinde önemli bir algılayış biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki bu algılayış biçiminin oluşum sürecinde hangi tarihsel olgular zemin hazırlamıştır? Hangi kaynaktan beslendiğini bugünkü bilgilerimizle kesin olarak ifadelendiremediğimiz bu algılayış biçiminin oluşum kaynağı hakkında fikir üretmemize zemin hazırlaması açısından tarihsel süreçte varlığını tespit edebildiğimiz benzer kavramlarla ilgili bilgilere göz atalım. Şaman kendinden geçişi iradi bir hale getiren ve vecidli hareketlerini kontrol altında tutabilen, ruh ve beden bakımından güçlü bir insandır. Çok uzun bir hazırlık devresinden geçmiştir. Bu esnada iradi şekilde kendini kurban edişler, sembolik ölümler görülür. Burada görülen ölmeden ölme, kendini manevi olarak kurban etme kaidesini bütün tasavvufta ve bilhassa kızılbaşlık ve bektaşilikte görüyoruz. Bu şamanist uygulama ile Alevi, nasip ikrar cemlerinde kefen giydirilmek suretiyle kişinin sembolik anlamda ölümü yanında nefsini de öldürerek tanrısal öze ulaşma çabası sembolleri arasındaki motif benzerliği dikkat çekicidir. İlk çağ felsefesinde Pitagorasçıların düşüncesine göre, insanın nefesi ya da yaşamı ile sonsuz ve tanrısal evrenin nefesi ya da yaşamı özsel olarak bir ve aynıdır. Evren bir ebedi ve tanrısaldır. Pitagorasçılarda en yüksek hedefin tanrısalla birleşme içinde benin ortadan kaldırılması olduğundan hiç kuşku yoktur. Alevi Bektaşi düşüncesinde de kendi nefsine karşı verilen savaş en büyük ve en zorlu savaş olarak değerlendirilmektedir. İnsani hırs ve arzularından arınan kişi özünde taşıdığı tanrısal özün ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Bu bir anlamda kişinin erenleşme sürecidir ve Anadolu Aleviliğinin eren yaratımındaki zenginliği dikkate alındığında bu sürecin toplum genel algılayışının bir sonucu olarak ortaya çıktığı görülür. Bu algılayış biçimi de bu noktada dikkat çekilmesi gereken bir motif benzerliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Budizm'de de Nirvana, kısaca doğum ve ölümden kurtulmayı ifade eder, insani istek ve arzuların terk edilmesi yüce bir duruma ulaşılabilmesiyle gerçekleşir. Budizmin geliştirdiği bu görüş sonraları bütün tasavvuf akımlarını etkiledi. İnsanın bir irade, bir ruh varlığı olarak yorumlanmasına olanak sağladı. Gövde gelip geçiciydi, yani faniydi, ruh ise kalıcıydı, yani bakiydi, ölümsüzdü, tanrısaldı. Buta'nın arınmak yoluyla yoklukla varlığa ulaşmak olarak nitelediği bu durum Anadolu Aleviliğinde kendini bilmek yoluyla terk aşamalarından geçerek ölmeden evvel ölmeye dönüştü. Anadolu Alevi Bektaşi geleneği içerisindeki var ölmezden evvel öl de andan gel, kendi namazını kıl da andan gel şeklindeki ölmeden önce ölmek kavramını tanımlayış biçimleriyle Budizm'deki Nirvana'ya ulaşma anlayışı arasında şaşırtıcı bir içerik benzerliği dikkati çekmektedir. Kuşkusuz bir kültür ya da inanç ögesinin oluşum sürecini bir tek kaynağa bağlayarak açıklamak çok da sağlıklı bir yaklaşım olmayacaktır. İnsan düşüncesinin farklı coğrafya ve kültür ortamlarında da olsa benzer bir biçimde algılayışlar oluşturduğu bir gerçektir. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey bir inanç ya da kültürde varlığını tespit ettiğimiz bir olgunun oluşumunda etkisi olabileceği düşünülen verileri ortaya koymaktır. Yoksa kesin bir iddiamız ya da yargımız söz konusu değildir. Amacımız sadece bu veriler ışığında konuyu tartışmaya açmaktır. Azerbaycan şiir dilinin gelişmesinde Hatayi'nin oynadığı rol. Yardımcı doçent Dr. Ali Erol, Türkiye. Milattan önce 10. ve 9. yüzyıllara uzanan tarihi içerisinde farklı kültürel gelenekleri bünyesinde barındırma özelliğiyle daima gözde bir yerleşim bölgesi olarak dikkatleri çekmiş olan Azerbaycan, Nizami, Nesimi, Fuzuli ve Hatayi gibi ünü ülke sınırları dışına taşmış simaları ile de şarkın medeniyet ve kültür merkezi olmuştur. 15. yüzyılın sonları ve 16. yüzyılın ilk yarısında Safevi Devleti'nin kurucusu Şah İsmail Hatayi, 1486-1526 devlet adamlarının yanında fikirleri, sanata olan saygısı ve sanatçı kişiliğiyle de geniş bir coğrafyada büyük kitleleri etkisi altına almıştır. Başta Pir Sultan Abdal ve Kul Hümmet olmak üzere Anadolu'da birçok isim onun üzerinden yürümüştür. Can Hatayi, Pir Hatayi, Sultan Hatayi gibi birçok şair onun ismini taşımayı bir gurur vesilesi saymışlardır. Hatay'ın halkın inanç dünyasını çepeçevre saran şiirleri büyük bir içtenlikle okunmuş, ezberlenmiş, hanendelerin huşu içerisinde okudukları bestelere dönüştürülmüştür. Ermeni toplumu arasında da büyük kabul görmüş olan Hatay'a başta 18. yüzyılda Sayat Nova olmak üzere birçok şair şiirler yazmış, kendisinin ve eşi Taşlı Hanım'ın Çaldıran Savaşı'ndaki fedakarlıkları sonraki yıllarda halk şairlerice destanlaştırılarak dilden dile terennüm edilmiştir. Öncelikle şu noktayı ifade etmek gerekir ki Hatay'ı aşıkhane şiirleri yanında daha çok tasavvuf, alevilik, hurufilik konusundaki şiirleriyle bir nevi propaganda şiiri yazmış, bu yöndeki fikirlerini yayma gayreti içinde olmuştur. Nitekim şair böyle bir amaç içinde olduğunu bir beytinde "Ey Hatay'ı fikri bikrin eyledin eşare sarf, tuttu ürfan meclisin defterle divan şimdiden" şeklindeki sözleriyle bizzat ifade edecektir. Ancak bize göre onun eserlerinin bu kadar geniş kitlelerce benimsenmiş olmasının, hatta zaman zaman anonim ürünlerle karıştırılabilecek derecede yaygınlaşmış olmasının asıl nedenlerinden birisi kullanmış olduğu dildir. Dilim, su kimi bildur, bal kimi şirindir, elim, vatan adlı ilk sevgilimdir. 20. yüzyıl Azeri şairlerinden İslam Seferli'ye ait bu dizelerde olduğu gibi Azerbaycan şiiri muhteva açısından genel olarak ele alındığında hemen hemen bütün şairler tarafından bir şekilde işlenmiş olan birinci konunun vatan, ikincisinin ise mutlaka ana dili olduğu görülecektir. Ana dilin bu kadar revaçlı olduğu bir ülkede Farsça ve Arapçanın hakimiyetine baş kaldırarak daha çok halkın anlayacağı sade bir dili tercih etmiş olan Hatay gibi bir şairin, sırf bu tercihinden dolayı bile olsa kendisinden sonra gelen şairleri etkilememiş olması düşünülemez ki bizim asıl vurgulamak istediğimiz konu da budur. Bilindiği üzere Azerbaycan edebiyatı temelde İslam medeniyeti ve Batı medeniyeti olmak üzere iki önemli tesir merkezi altında şekillenmiş ve gelişmiştir. Azerbaycan'da daha çok sözlü geleneğin varlığını hissettirdiği ilk yıllardan sonra 7. yüzyıldan itibaren Arap ve Fars hakimiyeti altında gelişmesini sürdürecek yeni bir edebi anlayış görülmeye başlanmıştır. Zaman zaman ortaya konulacak bazı tepkilere rağmen 20. yüzyıl sonlarına kadar varlığını sürdürecek olan bu anlayış klasik edebiyat anlayışıdır. Ancak sanat için sanat açısından bakıldığında bir zirve sayılabilecek bu anlayış, maalesef bilhassa dil açısından tıpkı bizde olduğu gibi Azerbaycan Türkçesinin nispeten göz ardı edilmesine neden olmuş, Farsça'ya olan temayül Şirvanşahlar ve Eldegizler döneminde de devam etmiştir. 13. yüzyıldan itibaren önce Harzemşahlar ve ardından Moğolların bu bölgeyi kontrol altına almaları ve yeni Türk boylarının bölgeye yerleşmeleriyle Azerbaycan edebi dili adına oldukça olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Özellikle Moğol istilası ile birlikte bölgeye göç eden Oğuz boylarının getirdikleri edebi malzemeler halk edebiyatı sahasını daha da zenginleştirmiş, milli değerlere sahip çıkma anlayışı halkla bütünleşme çabasına giren aşıkların esas gayesi olmuş, millilik vasfı edebi eserin en önemli özelliklerinden biri addolunmuştur. 13. yüzyılda Harzemşahların, Moğolların, daha sonra Timurluların Azerbaycan sahasına kadar inmeleri ve istilaları ister istemez yeni Türk boylarının buralarda yerleşmelerine, dolayısıyla kendilerinden önce gelip burada yerleşmiş olan Türklerin sayılarını arttırmaya yaramıştır. Bu yolla Türkçe yerli ve yabancı dillerden de faydalı unsurlar almak suretiyle Azerbaycan edebi dilinin meydana çıkmasına elverişli ve lüzumlu bir zemin hazırlamıştır. Azerbaycan'ı da hudutları içerisine alan İlhanlılar İslamiyet'i kabul ederek himayeleri altına aldılar. Türkçe Türklerle meskun Türk köylerinde değil, çağın medeniyet merkezleri sayılan Tebriz, Şiraz, Hamedan gibi muhitlerde de rekabet yapacak bir durum ve seviyeye ulaşmış idi. Hele İlhanlılar idaresinde Türkçenin de resmi devlet dilleri arasında yer alması mühim bir kültür hareketi sayılabilir. 3. kaset 1. yüzün sonu.